Ayrım 11, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 138. 22. Kısım, Londra. Whitechapel'daki bekar odası Kral George döneminden kalma tuğla binalardan birinin teras katındaydı. Yuri Andreev kapının çalındığını duydu. Baş ağrısıyla uyandı. Yataktan zorlukla doğrularak homurdandı. Oda penceresi kapalıydı ama perdelerin ötesinden güneş ışığı, uzak sesler ve trafik gürültüsü geliyordu. Madame Bizenko'nun merdivende uzaklaşan ayak seslerini duydu. Yataktan kalktı, kollarını açarak gerindi, aynada kendini inceledi. Gözleri haklı olarak kanlı ve şişti. Londra'nın gürültülü Rus göçmen kulüplerinden birinde vodka içmiş, gece saat 1'e kadar sürmüştü. Tıraş oldu, soğuk su ve bezle yıkandı, kurulandı. Cildinde yaraların iyileştiği yerlerde kalın kabarıklar vardı. Daha sonra açık yakalı bir gömlek, kaba kumaştan koyu renk bir takım giydi. Başına kasketini geçirdi. Aşağıya indiğinde Madame Bizenko'yu mutfakta çay yaparken buldu. Bizenko kızlar gibi tiz kahkahalar atan neşeli, kır saçlı, miskli bir Yahudiydi ve hem pokere hem de keman çalmaya zaafı vardı. Bir tepsinin üzerine kalın dilimlenmiş ekmek dizmiş, yanına da bir kap tereyağı ve katı yumurta dolu bir tabak koymuştu.
''Günaydın Mr. Andreev, bu sabah biraz yorgun görünüyorsunuz, sanki bir çalılıktan sırt üstü sürüklenmiş gibi.''
Yuri gülümsedi, ''Dün akşam galiba biraz fazla vodka içmişim.''
''Rusların laneti ama ilacı her zaman hazır, siyah çay.''
Evin arkasında bir masası ve iskemleleri olan küçücük bir bahçe vardı. Bahar sabahının güzel havasında kahvaltısını dışarıda edeceğini söyledi. Çayını bir dilim ekmek ve iki haşlanmış yumurta alarak dışarı çıktı. Londra'nın East End'inde Whitechapel'daki pansiyonu işletenler, Madame Bizenkova'nın durmadan sigara içen ve karısının her sözünü dinleyen küçük ve sinirli Londralı kocasıydı. Bütün mahalle göçmen kaynıyordu. Ruslar, Baltıklılar, Slavlar ve İrlandalılar fabrika ve antrepolarda ya da yol inşaatlarında işçilik yapan sert insanlardı. Yuri pansiyonu dört erkekle paylaşıyordu. Madame Bizenko'nun neşeli mizacına rağmen soluk duvar kağıdı ve kabuk kabuk soyulan boyasıyla evde bir ruhsuzluk vardı. Ama yine de buraya ev diyebildiği için mutluluk duyuyordu. İngiltere'deki ilk ayında cebinde tek bir kuruşu yokken parkların sert banklarında ya da aralıklarda üzerine sadece leş gibi bir gri battaniye örterek yatmak zorunda kalmıştı. Yemek için restoran ve otellerin çöp kutularını karıştırıyor ya da göçmen kulüplerini yönettiği aşevlerinin önünde kuyruğa giriyordu. Sonunda şansı yaver gitti ve bir matbaada iş buldu. Artık sürekli bir işi, Madame Bizenko'nun pansiyonunda görece bir rahatı ve günde iki öğün yemek gibi bir de lüksü vardı. Bir akşam önce patronu Ivan Shashkov son zamanlarda çok çalıştığını, çoğu gece saat 10'a kadar söyleyerek, ertesi sabah dinlenmesine izin vermiş, Yuri'de göçmen kulüplerinden birine gitmişti. Akşamları böylesi kulüplere gitmek gibi bir alışkanlığı yoktu ama Rusya'dan gelecek haberleri açtı ve bu gürültülü mekanlar dedikodu yuvasıydı. Güneşin altında otururken birinin bıraktığı bir gün önceden kalma bir gazete gördü. Çayını içer ve ekmeğini yerken sayfaları karıştırdı. Haberler bir akşam önce işittiklerini doğruluyordu. Lenin iktidarı elinden kaçırmamak için her şeyi yapıyordu. Brest-Litovsk'ta Almanlarla bir anlaşma imzalamış olabilirdi ama Alman orduları çoktan St. Petersburg'u kurşun menzilini alacak kadar ilerlemişti. Antlaşma Rusya nüfusunun üçte birine, topraklarının da bir çeyreğine mal olmuştu. Japonya uzak doğuyu işgal etmiş, hemen her yerde Rus savunması çökme belirtileri veriyordu. Üzüntüyle gazeteyi bir tarafa bıraktı. Bütün bu olanların anlamsızlığı midesini bulandırıyordu.
''Haberler iyi mi Mr. Andreev?''
Ev sahibesi boş tabakları almak için dışarı çıkmıştı. ''Hala birbirlerini boğazlıyorlar. Bu aptalca savaş sonu gelmeden devam ediyor.''
Kadın başını salladı. ''Aptallar, hepsi aptal bunların. Birbirlerini ateş etmekten yorulduklarında belki akıllanır da dururlar.''
''Hiç sanmam.'' Yuri çayını dikip ayaklandı. İşe geç kalmak istemiyordu. Whitechapel'ın kalabalık sokaklarında bisiklet sürerken kaldırımlar alışverişe gelenlerle, üniformalı askerlerle kaynıyordu. İnsan kalabalığı ve motorlardan gelen dumanlar yoğundu. Patronunun armağan ettiği eski siyah Raleigh bisiklete çok sevinmişti. Londra'nın bu kadar uluslararası bir kent olmasına şaşırmıştı. On binlerce askerin yanı sıra Britanya başkenti her milletten insanı da ağırlıyordu. Beyaz ve kızıl Ruslar, Belçikalılar, Sırplar, İtalyanlar bunlardan sadece birkaçıydı. Savaşın başından beri gelen yüz binlerce göçmen sokakları doldurmuştu. İçlerinden çoğu çatışmalar nedeniyle ülkelerine dönemeyecek durumdaydı ve kaldırımlarda her çeşit dili duymak mümkündü. Restoran ve barlar, kahvehane ve pansiyonlar hepsi ağzına kadar dolu görünüyordu. Whitechapel'ın merkezine doğru pedal çevirirken yangın ve patlamalarla yanmış binaların kararmış enkazlarını gördü. Savaşa ve yakıtın karneye bağlanmasına rağmen dükkanlar adam almıyor, tezgahlar taze meyve ve sebzeyle doluyordu. Sokak satıcıları kömürde pişirdikleri kestaneleri satarken İtalyanların tava, balık, patates dükkanları güzel iş yapıyordu. İnsan 4 peni verip eski gazete kağıdına sarılmış güzel bir balık ve kalın dilimlenmiş patatesle doyurucu bir yemek yiyebilirdi. Yine de yalın ayak afacanlarla dolu yoksul arka sokaklar vardı. Savaş çoğunu işe sokmuştu ama Londra'nın fuhuşa kaptırılmış viranelerindeki insanların yüzünde açlık okunuyordu. Hyde Park'ı bölen bir yaya yoluna varınca bisikletinden indi. Üstü kapalı bir sahnede çalan bandoyu görünce yazları St. Petersburg parklarında çalan askeri bandoları hatırladı. Kamptan kaçalı topu topu 4 ay olmuştu ama bütün bunlar başka bir hayatta kalmış gibiydi. O günden bu yana o kadar çok şey olmuştu ki. Üflemeli çalgıların potpurisi sona erdi. Havayı bir valsin canlı nameleri doldurdu. Nina'nın sevdiği müziği duyunca birden onu ve oğlunu düşündü. Yaş dolan gözlerini sımsıkı yumdu. Sorular beynini kemiriyordu. ''Nasıl dayanıyorsunuz Nina ve Sergey? Ne yapıyorsunuz? Güvende ve iyi misiniz?'' Sonra karanlık bir dalga geldi ve zihni anılarla doldu. Stanislav'ın korkunç ölümü, o görüntüyü asla unutamayacaktı. Ya da kaçtıktan sonra Nina ve Sergey'i bulmak için St. Petersburg'a varmayı başardığı, her adamının izlendiği günlerin dehşeti. Leonid Yakov'un Stanislav'ı Yuri'nin öldürdüğüne inanacağını düşünmek çok acı veriyordu. Üzüntüsünü unutmaya çalışırken yanında küçük sarışın oğlanın elini tutarak parkta yürüyen genç bir anne gördü. Patikanın sonunda kaybolana kadar anneyle oğlunun ardından baktı. İçi acıdı, kendini ezilmiş, tümüyle yalnız hissetti. Beyninde yıkıcı bir anı, Nina ile Sergey'i son gördüğü seferin görüntüsü vardı. Soğuk ve harap bir St. Petersburg viranesinde ısıtmak için üzerlerine asker kaputunu örtüşü. Gözyaşlarını engellemeye çalıştı. Bu acıya daha fazla dayanamayacağını düşündü. Er ya da geç bir hal yolu bulması gerekecekti. 23. Kısım. Çöp dolu pis bir sokağa saptı ve kırmızı tuğlalı bir fabrika binasının Whitechapel Metal Baskı İşleri Bürosu'nun önünde bisikletinden indi. Kırık camlardan bazılarının yerine gazete veya tahtalar takılmıştı. Pis sokakta 2 sıska çocuk oynuyor, peşlerinden de kaburgaları sayılan köpekler koşturuyordu. Holde bisikletini kilitledi ve merdivenden 2 kat yukarı çıktı. Girdiği yer büyüktü, gürültülüydü. Bir köşesinde bir matbaa presi şakırtıyla çalışıyordu. Presin başında uğraşan, önlükleri mürekkep lekeli 2 matbaacı paltosunu çıkaran Yuri'yi görünce el salladı. Yandaki yazıhaneden Ivan Shashkov çıktı. Rus olduğu yüz hatlarından belli, al yanaklı, neşeli, orta yaşlı patronun ceketinin yakasında her zaman taze bir çiçek olurdu.
''Merhaba Yuri.''
''Ivan.'' Elini Yuri'nin omzuna atan Ivan'ın yüzü endişeliydi.
''Seninle 1-2 lakırdı etmek istiyorum. Yazıhaneme gel ve otur.''
Patronun peşinden dosyalarla çeşitlerine göre ayrılmış kurşun hurufat dolu ahşap kutularla, mumlu iple destelenmiş gazete broşürleriyle dolu karma karışık odaya girdi. Matbaa Londra'daki göçmen beyaz Rus topluluğuna yönelik haftalık bir gazeteyle Bolşevik karşıtı onlarca broşür basıyordu. Döküntünün tepesinden boynunu uzatmış boş vodka şişesi sabahın erken saatlerine kadar çalışılan günlerde patronun gece alem yaptığının kanıtı gibiydi. Ivan'ın elindeki kurşun kalemle asabice oynayarak ''Madame Bizenko'nun pansiyonuna alışıp alışmadığını sormak istedim.'' dedi. ''Fena değil, teşekkürler. Bir sorun mu var Ivan?'' Ivan'ın yüzüne yerleştirmeye çalıştığı zoraki tebessüm hızla kayboldu. Elindeki kalemi masanın üzerine bırakıp pencerenin yanına gitti. Camın ötesinde Londra'nın çatı okyanusu uzanıyordu. O orada durmuş, bir hava boşluğuna asılı kalmış gri paçavraları andıran iki güvercini dalgınca izlerken Yuri ilk karşılaştıkları günü hatırladı. Nisan ayıydı. Londra'da geçirdiği ikinci ay. Kimseyi tanımıyor, park banklarında veya aralıklarda yatıyordu. Charing Cross civarında iyi kalpli yaşlı bir kadının verdiği battaniyeyle uyuyor, talihin yüzüne güldüğü günlerde restoran çöplüklerinden buldu, ekmek ve et artıklarıyla geçiniyordu. Talih gülmediği zamanlar aç kalıyordu. Yine öylesi bir gün kendini o denli güçsüz hissetmişti ki durup parktaki bir bankın üzerine oturmak zorunda kalmıştı. Yakasına beyaz karanfil takmış, keçi sakallı, ufak tefek ve şık giyimli bir adam sandviçinden arta kalan ekmek kırıntılarını güvercinlere atıyordu. Adamın kuşlara Moskova ağzıyla seslendiğini duyunca kulakları dikildi. ''Özür dilerim, Rus musunuz?'' Adam Yuri'nin pejmürde haline çekinerek baktı. ''Evet, Moskovalıyım. Ya sen?'' ''St. Petersburg.'' Gözleri güvercinlerin mideye indirdikleri ekmek kırıntılarındaydı. Adamın gözleri hiçbir şey kaçırmıyordu. ''Aç mısın?'' Doğru dürüst bir şeyler yemeyeli 3 gün olmuştu. Ve gururdan mı yoksa bitkinlikten mi kendi de anlayamamıştı ama ağzını açamadı. Adam ellerindeki kırıntıları silkeledi. ''Adım Ivan Şaşkov. Hemen şurada bir matbaam var. Benimle gel.'' Yuri'nin önüne düştü. Onu Friar sokağında kırmızı tuğladan yapılmış teraslı ve karmakarışık evine götürdü. Yaşlıca karısı Yuri'ye sıcak bir banyo doldurdu. Genç adam kadının hazırladığı ve ızgara etten, kızarmış patates ve yumurtadan oluşan zengin yemeği mideye indirdi. Şaşkov elinde bir takım elbiseyle geldi. ''Bir yere yerleşene kadar bu senin işini görür. Al şunu da.'' Uzattığı elinde 10 şilinlik bir banknot vardı. Yuri gözlerinin yaşardığını hissetti. Cebinde tek bir kuruşu yoktu. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Bir şey söyleme, bu bağış değil borç. Paran olunca iade edersin.
İyi ama bir işim bile yok ki.
Şimdi var. Şaşkov gülerek omzuna vurdu. İngilizcen nasıl, iyi mi?
Sanırım.
''Matbaacılık hakkında hiçbir şey bilmiyorsan sakın endişelenme. Kısa zamanda öğrenirsin. Yarın işe başlıyorsun.''
Yaşlı adama koruyucu meleği gibi bakıyordu. Ama bu sabah Ivan Şaşkov'un yüzünde derin çizgiler vardı. ''Ne var Ivan, kaygılı görünüyorsun.''
''Kulüpte haberleri duymadın mı?''
''Her gün bir sürü dedikodu duyuluyor. Sen hangi haberlerden bahsediyorsun?''
Tıpkı İngilizler gibi Lenin'in iktidarını sarsmak için Amerikalıların da Rusya'nın kuzeyine, Sibirya'ya çıkarmaya yaptıklarından. Çar ve ailesinin Yekaterinburg'a götürüldüğünden.
Evet, duydum.
Ivan iç geçirdi ve parmaklarını yeleğinin ceplerine soktu.
Çar'ın öldürüleceği tahmin ediliyor. Sadece o da değil, bütün ailesinin. Çar rejimi hayranlarından değilim. Çürümüş ve beceriksizdi. Ama aileyi katlederlerse Rusya'nın sonu gelir. Yuri, o tanrı tanımaz Bolşevikler ülkeyi kocaman bir mezarlığa çevirirse bir daha oraya dönemeyiz. Anlaşılan bu sabah kötü haberler üst üste geliyor.
Ne demek istiyorsun?
Ivan çekmeceyi çekti, içinden mavi Finlandiya pulları yapıştırılmış, üzeri adresli bir zarf çıkardı.
Bana verdiğin mektup, kardeşim Felix Helsinki'den St. Petersburg'a ulaşmayı başardı ve hala Rusya'da kalan akrabalarımızı araştırdı. Benden istediğin gibi Felix'e verdiğin mektupla parayı şahsen teslim etmesini söyledim.
Evet.
Felix Helsinki'ye döndükten sonra bana mektup yazdı. Nina'nın ve oğlunun söylediğin adreste olmadıklarını anlatıyor. Gitmişler Yuri.
Yuri endişeyle öne doğru eğildi. Ne demek istiyorsun? Gitmişler ne demek?
Omuz silkti. Kardeşim Nina'nın artık orada oturmadığını yazmış.
Komşularla konuşmaya çalışmamış mı?
Ivan başını evet der gibi salladı. Komşulardan biri Nina'yı bir gece geç vakit elinde küçük bir bavulla binadan ayrılırken görmüş.
Karım bir daha da orada görünmemiş.
Ya Sergey?
Komşu çocuktan hiç bahsetmemiş. Sadece Nina'yı görmüş.
Yuri endişeyle, ya Sergey'in başına bir şey geldiyse annesinin yanında olması gerekirdi.
Kendine işkence etmeyi bırak. Biliyorum karmaşık bir durum ama bir açıklaması var. Rusya karma karışık, kanun düzen kalmamış. Her gün insanlar kaçıyor. Felix komşulardan birinin aracılığıyla Nina'nın kız kardeşinin adresini bulmuş.
Yuri heyecanlandı. Anlat çabuk.
Kadın ona Moskova'da bir adres vermiş. Kolinski Prospekt üzerinde bir zamanlar Nina'nın babasına ait bir daire.
Orayı biliyorum başka.
Şaşkov tereddüt etti. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum Yuri.
Tanrı aşkına ne söyleyeceksen söyle.
Felix'e Nina'nın boşandığını söylemiş.
Ne?
Anlayışlı bir ifadeyle Nina'nın seni savaş boyunca hemen hiç görmediğini söylemiş. Doğru düzgün kocalık babalık yapmadığını derken duraksadı. Kadın öfkesini çıkarmak istemiş olmalı. Bunda senin bir suçun olmadığını biliyorum. Herkes gibi sen de savaşın kurbanısın. Ama kadınları bilirsin, duygusal yaratıklardır. Üstelik kardeşim Nina'nın başka amaçları olabileceğini de düşünüyor.
Ne gibi?
Duymamış mıydın? Lenin daha fazla dehşet yaratmak için beyaz subayların ailelerini de hapse atıyor. Belki de boşanma tutuklanmayı önlemek için zekice düşünülmüş bir önlemdir. En azından hayatta kalma fırsatları var.
Yuri'nin uzattığı eli titriyordu. Şu mektuba bir bakabilir miyim?
Şaşkov'un masanın üzerinden verdiği mektubu yutar gibi okudu.
Yaşlı adam, Nina'nın yeterince parası var mıdır? Dayanabilir mi?
Yuri duygularının taşmasını güçlükle önleyerek fazla bir şeyimiz yoktu. Babası elinden geldiğince yardım ediyor olmalı. Şaşkov teselli etmek için elini Yuri'nin omzuna koydu. Ailenin güvenli olduğundan eminim. Şu anda önemli olan tek şey de bu. Felix verdiğin mektupla parayı göndermesi için Nina'nın kardeşine bırakmış. Lütfen endişelenme. Nina ile temas kurmanın bir başka yolunu düşüneceğiz.
Duygusal olarak çökmüş haliyle Yuri bu konuya odaklanamadı. Cevaplara şu anda ihtiyaç vardı. Oysa Rusya'nın karmaşasında bu mektubun Moskova'ya ulaşması haftalar sürüyor, cevabı gelene kadar yine haftalar geçiyordu. Çoğu zaman mektuplar yerine teslim bile edilmezdi. Zaten Şaşkov'dan yardım istemesinin nedeni de buydu. İçinin boşaldığını hissetti.
Sana teşekkür borçluyum İvan.
Arkadaşlar ne gün için var?
İşimin başına dönsem iyi olacak. Duygularını gizlemeye çabalayarak ayağa kalktı. Ceketini çıkarmaya davranırken Şaşkov başını salladı.
Hemen çıkarma, seninle görüşmek isteyen birisi var.
Kimmiş?
Sanırım sana yemek ısmarlayacak çok hoş bir hanım.
24. Kısım Londra. Aynı gün öğleden sonra Whitechapel'daki St. Constantine Rum Ortodoks Kilisesi'nin önünde bir fayton durdu. Kilisenin siyah meşe cümle kapıları sımsıkı kapalı olmasına rağmen bir kanadın içindeki küçük kapı aralık bırakılmıştı. Hanna Volkov faytondan indi arabacıya. "Beni burada bekle Francis," dedi. "Uzun sürmez." Arabacı elini şapkasına götürdü. "Baş üstüne hanımefendi." Genç kadın granit basamakları tırmanırken iç parçalayıcı bir manzarayla karşılaştı. Kilise yemekhanesinin yanındaki aş evinin önünde pejmürde kılıklı onlarca erkek ve kadın kuyruk olmuştu. Küçük kapıdan girerken eğildi. Düşmemesi için şapkasını eliyle bastırdı. Kilisenin içi çok sessizdi. Londra'nın sert gürültüsü burada derin bir sessizliğe dönüşüyordu. Havada buhur kokusu, titreyerek yanan mumlar, duvarlar deniz mavisi, kızıl soluk turkuaza boyanmış yaldızlı ikonalarla süslenmişti. Oturacak sıra yoktu, sadece birkaç ahşap iskemle ve duvarlar boyunca uzanıp giden banklar vardı. Sunağın önünde duran uzun siyah cübbeli, yağlı deri kemerli Ortodoks papazı İstavros çıkardı. Döndüğü zaman vitraylardan sızan güneş yüzünün çizgilerini aydınlattı. Uzun boylu, iri yarı ve dikkat çekici biriydi. Uzun sakalı yüzünün yarısını gizliyor gibiydi. Peder Yevgeni Doneski sandaletleriyle mermer zemin üzerinden yaklaşırken gülümsedi. Hanna Volkov'un eldivenli elini kavrayıp hafifçe öptü.
''Hanna, seni gördüğüm için çok memnunum.''
''Sadece kısa bir ziyaret peder.''
''Hiç fark etmez.''
Genç kadın çantasından çıkardığı sterlin banknotları dolu zarfı Doneski'nin eline sıkıştırdı. Çalışmalarınıza yardımcı olması umuduyla peder. Peder itiraza kalkıştı. Zaten o kadar çok verdin ki senin yardımların olmasa aş evimiz ayakta duramazdı. Rica ederim, eşim böyle olmasını isterdi. Çok iyisin. Peder Doneski zarfı cübbesinin cebine yerleştirdi ve kilisenin arkasındaki meşe giriş kapısına doğru baktı. Yalnız kalmak istediğini söylemiştin Hanna. Rahatsız edilmemeni sağlayacağım. Sunağın karşısındaki sıralardan birine oturdu. Bir ses duyunca irkilip döndü. Küçük kapıdan içeri bir adam girmişti. Üzerinde kaba yünden bir takım, elinde de bir tweed şapka vardı. Boynuna şöylesine bir atkı dolamıştı. Merkez aralıkta adımları yankılayarak yürümeye başlamadan önce diz çöküp istavroz çıkardı. Arka planda Peder Doneski kapıya doğru yürüdü. Küçük kapının sürgüsünü sürünce tüfek patlaması gibi bir gürültü çıktı. Adam irkilerek döndü. Papazın gölgelerin arasında kaybolduğunu gördü. Hanna'nın hizasına gelince genç kadın ayağa kalkıp elini uzattı. Yuri Andrea olmalısınız. Yuri Hanna'yla tokalaşıp başını eğdi. Sonra da yanına ahşap sıraya yerleşti. Genç kadın Yuri'yi inceledi. Yeterince yakışıklıydı, davranışları zarifti. Sakin ve kendinden emin görünüyor ama koyu renkli huzursuz gözlerinde çelik gibi bir ifade seziliyordu. Adım Hanna Volkov, daha önce sen Konstantin'e gelmiş miydiniz Mr. Andreev? Yuri minnettar bir tebessümle çevresine bakındı. Birçok kere yağmurdan kaçmak için iyi sığınak oldu. Arada bir Peder Doneski'nin mutfağı da beni açlıktan ölmekten kurtardı. Neden sordunuz? Hanna kilisenin köşesindeki camın ötesine aş evinin önünde bekleşen kuyruğa baktı. Peder Doneski gibi özverili insanlar olmasa ne hale gelirdik bilemiyorum. Lenin yüzünden Avrupa'ya milyonlarca muhtaç Rus doldu. Gözlerini yeniden ziyaretçisine çevirdi. Size bir sır vereyim mi Mr. Andreev? Çocukken kiliselerden öyle fazla hoşlanmazdım. Ama yaşlandıkça burada başka yerde bulamayacağınız bir huzur olduğuna giderek daha çok inanmaya başladım. Bunu anlayabiliyorum. Hanna yaldızlı sunağa baktı. Tanrı'nın evi. Bu dünyada onun kucaklamasının huzurunu hissedebileceğimiz çok az yerden biridir derken Çehov haklıydı sanırım. Beni buraya sadece din konuşmak için çağırtmadığınızı düşünüyorum Madam Volkov. Ya da ne kadar aşinası olduğunuzu bilsem de Çehov'u tartışmaya. Kim olduğumu biliyor musunuz? Sizi bir kere sahnede gördüm. Yüzünüzü de gazetelerden tanıdım. Ama St. Petersburg'un en ünlü aktrisinin benimle görüşmek istemesi beni şaşkına çeviriyor. Hafızanız güçlüymüş Mr. Andreev. Ama gerçek olan Kızılların iktidarı ele geçirmelerinden sonra eşimin Lenin'in emriyle katledilmesi, benim de bir daha sahneye ayak basmamamdı. Bunu duyduğuma üzüldüm. Neden katledildi? Lenin kanı susamış bir katil olduğu için eşim ona karşı gelmenin bedelini hayatıyla ödedi. Bugünlerde Rusya'da durum bu. Muhalefet eziniyor. Yuri'nin gözlerinin içine baktı. Rusya'dan kaçmadan önce başınızdan bir şeyler geçtiğini söylüyorlar Mr. Andreev. Gizli polisle çatışma gibi bir şey yaşadığınızı, eşinizle çocuğunuzu terk etmek zorunda kaldığınızı. Bana olanları anlatmanızda bir sakınca var mı? Sizi ilgilendirmez. Haklısınız ama size yapacağım teklifi etkileyebilir. Ne teklifi? Çok ilginç bir teklif. Lütfen soruma cevap verin. Yuri'nin yüzü kasıldı, gözleri ıstırap mağaralarına dönüştü. Kamptan kaçtıktan hemen sonra Çeka peşime düştü. St. Petersburg'a ulaşmayı, karım ve oğlumla temasa geçmeyi başardım. Birlikte fazla uzun zamanımız olamadı, sadece birkaç dakika, evimiz izleniyordu. Duraksadı. Onları tehlikeye atmamak için hemen gitmem gerekiyordu. Peşimdeki Çeka komiseriyle o sırada karşılaştım. Çatışma çıktı. Adamlarından ikisini vurdum ve kaçmayı güçlükle başardım. Eşinizi ve çocuğunuzu hala seviyor musunuz? Karım beni boşamış ama tabii seviyorum. Ayrıca oğlumu nasıl unuturum? Eşinizin size karşı hisleri neden değişti? Yuri'nin gözlerindeki ifade yürek parçalayıcıydı.
Savaş hepimizi değiştiriyor. Nina'yı herkesten fazla değiştirdi. Bana bütün bunların anlamını söylemeyecek misiniz?
Hanna ayaklandı. Hemen yakında düzgün yakın borş yapan bir restoran var. Bir itirazınız yoksa yemek ısmarlamak istiyorum. Temsil ettiğim insanlara size iletmek istedikleri ilginç bir önerileri var.
Hangi insanlar?
Zamanı gelince açıklarım. Rusya'ya dönmenizi istiyoruz. Çok tehlikeli olacak ama karşılığında size bir şey önereceğiz.
Tanrı aşkına neden söz ediyorsunuz?
Nina'yı ve oğlunuzu Londra'ya getirmek ister miydiniz?
11. ayrımın sonu. Sayfa 151.